Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da
yemek uygun. Yemek yeri, adım yeri, özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle haftanın son iş gününde. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dün elim bir kaza haberiyle yine yüreklerimiz yandı. 11 şehidimiz, bir yaralımız var. Yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar, böyle ümitsiz günler göstermesin. Sevgili dinleyicilerimiz, programda bugün neler var? Şöyle bir göz atalım dilerseniz. İlk olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Asım Yapıcı telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Grupları konuşacağız. Aidiyeti, bağlanmayı, bireyselleşmeyi konuşacağız. Güzel bir söyleşi olacağına inanıyoruz programımızın ilk dakikalarında. Ve bir 7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyoruz. Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir rol oynuyor Yeşilay. Hem de yıllardır sevgili dinleyicilerimiz. Biz de bir 7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri, bağımlılıkla mücadeleyi, tıbbi ve psikolojik tedavi destekleri konusunda detayları Yeşilay Genel Başkan Vekili Doktor Mehmet Dinç'ten alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Şu Yemen'e giden sular akmıyor. Cerrah gelip yaramıza bakmıyor. Yiğitlerin hiçbirisi kalkmıyor. Yemen çöllerinde kaldım Allah. Yiğitlerin hiçbirisi kalkmıyor. Yemen çöllerinde kaldım Allah. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölü yok, bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır? Ano acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Thank you. hızı kaç alınır? Dün mü sandım al yeşil bayrağı? Gelin mi sandım Yemen'e gideni? Gelir mi sandım? Gel ağam dön gel, dayanamıyorum uyku gaflet basmış, uyanamıyorum ağam öldü yüreğine, oy oy oy.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Asım Yapıcı hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla programın ilk dakikalarında söylediğim gibi grupları konuşacağız. Grup deyince akla pek çok kavram geliyor. Bireyselleşme bir yanda, grup oluşturma arzusu bir yanda, tabii detayları hocamızdan alacağız. Hocam, nedir grup? Hangi şartlar altında meydana gelir?
Evet, teşekkür ediyoruz Sezin Hanım. Güzel bir yerden başlıyoruz.
Evet.
Aslında tanımlarla. Çok daha böyle teknik bir şeye girmeden şunu söyleyelim. Örtük ya da açık bir takım amaçlar, hedefler bağlamında karşılıklı etkileşim içinde olan insanlar topluluğu. Ya da şöyle daha basit bir tanım yapalım. Kendimize ait hissettiğimiz ya da aidiyet hissiyle bağlı olduğumuz sosyal yapılar, kategoriler. Biz bunlara grup diyoruz. Çok çeşitlidir bunlar. Mesela ailemiz de bir gruptur bizim.
Evet.
Yani oraya aidiz. Hemşehri olduğumuz bir il vardır. Mesela o da bizim bir grubumuzdur. Nihayetinde hemşehri dernekleri kurulur.
Tabii.
Tuttuğumuz futbol takımı da aslında bir kendimizi grup içerisine koyar. İşte Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar vesaire gibi. Aslında kadınlık ve erkeklik bile bir anlamda bir grup.
Doğru.
Yani kadınlar grubu, erkekler grubu ya da meslekler bir gruptur. Yani hemen hemen hayatın her tarafında biz gruplarla iç içe yaşıyoruz. Bu da muhtemelen şundan kaynaklanıyor. İnsan sosyal bir varlıktır.
Evet.
Yani ben bazen şöyle bir şey söylerim. Hani Robinson Crusoe tarzı bir yaşam romanlarda olur. Yani öyle kolay yaşayamayız. Şurada bile bir etkileşimdeyiz. Mutlaka işte fırıncımız olacak. Onların bir fırıncılar grubu ortaya çıkacak. Efendim, diyelim ki marketçiler olacak. İşte bir marketçiler, terziler grubu ortaya çıkacak bir başka yerde. Biz sosyal varlıklarız. Gündelik hayatımızı sürdürmek için başkalarına ihtiyaç duyarız. Bu anlamda kendimizi bir grup içerisinde hissettiğimiz zaman da, yani o aidiyetimizle beraber
güven duygusu ortaya
bir rahatlama
çıkıyor. Evet.
Çok önemli. Bir güvenlik algısı oluştururuz. Abraham Maslow diye bir psikolog vardır. İşte bilenler bilir. Çok da üstünde durmaya
yaşam hiyerarşisi
yok.
Anlamında mı değerlendireceksiniz?
Evet. Orada mesela der ki önce fizyolojik ihtiyaçlarımızı evet. karşılarız. Harika. Yani işte yeme, içme dediğimiz en temel fizyolojik ihtiyaçlarımız. Ama bir üste çıktık mı bizim güvenlik ihtiyacımız belirir. Ama bir üste çıktık mı bizim bağlanma, aidiyet ihtiyacımız şekillenir. Dolayısıyla insanların yapısında bu vardır. Mesela ergenlerde bir gruplaşma eğilimi olur. Çünkü ergen ergeni anlar.
Büyükler ondan beni anlamıyor demeye başlarlar bir süre sonra değil mi?
Evet, yani kendiler öyle düşünür. O düşünce onları bir grup oluşturur evet. ve birbirleriyle temas kurmaya başlarlar. Dolayısıyla hayatımızın her alanında biz gruplarla karşı karşıyayız. Yani grupsuz bir şeyimiz yok ama kimisine zayıf bağlılıklarımız vardır. Kimisine orta düzey, kimisine daha yoğun tırnak içi fanatik bağlılıklarımız vardır. Eğer sorunlar çıkıyor da zaten bu fanatik bağlılıklardan bazen çıkabilir diyoruz.
Tabii.
Nasıl oluşuyor? Psikolojik olarak birkaç cümle söyleyeyim.
Buyurun hocam.
İnsanlar dış dünyayı algılarken çok da nötr algılamazlar. Kendilerini bir yere konumlandırırlar. Yani yaş olarak işte mesela diyelim ki yaşlılar veya gençler ya da ergenler veya işte meslek olarak diyelim ki akademisyenler, iletişimciler, edebiyatçılar. Bakın bir sürü kategorilerimiz var. Dolayısıyla biz dış dünyayı algılar iken sıklıkla zihinsel anlamda şemalarla algılarız.
Evet, bu kategorileri ayırarak insanları evet, tanımlıyoruz.
Şemalarımız bize kendimizi bir yere ait kılar. Bir de bizden olmayanları gösteririz.
Ötekiler yani, mi diyoruz hocam ona?
Evet, biz ve onlar.
Evet.
Biz ve ötekiler. Bir ergen için de vardır bu. Yani ergenleri bizdir, ergen olmayanlar ötekidir bu anlamda. Yani böyle bir şey düşünülebilir. Veya işte öğrenciler ve hocalar. Şimdi üniversite ortamında konuşalım. Şimdi öğrenci başka bir dünya ile olayı algılar, hoca başka bir dünya ile algılar. Çünkü gruplar ya da ait olduğumuz o gruptan hareketli kimliklerimiz bize dış dünyayı nasıl algılayacağız, nasıl anlamlandıracağız bu çerçevede bize referanslar sunar. Bir gözlük verir. Der ki ey atım yapıcı sen bu grubunla ve bu kimliğinle dünyaya bakabilirsiniz. Mesela bir küçük örnek vereyim. Bu ara çok kafamı karıştırdığı için spor maçlarını izliyoruz. Futbol takımlarının maçlarını. Aynı pozisyona bir taraftar penaltı derken öbürü hayır diyor. Bakın burada grup aidiyeti ve kimlik aynı olayı farklı anlamlandırmayı beraberinde getiriyor.
Evet, halbuki evet. Fizyolojik bir olay. Hani bir şey ya öyledir ya değildir. Matematiksel bir formül vardır orada ama ona rağmen yine gruplar ait oldukları tarafın istekleri doğrultusunda karar veriyorlar galiba.
Şöyle bir çalışma var, çok ilginçtir. Sezin Hanım güzel bir açıklama yaptınız, aklıma geldi. Bu grup ve kimlik çalışmaları, ön yargı çalışmaları kapsamında daha yıllarda 1940'lı 50'li yıllarda yapılan bir çalışmadır. Sonra da tekrarlanmıştır. 3-4 tane formalite veya uydurulmuş bir takım isimler var. Bu isimlere insanlar mesela diyor ki bir de bilinen isimler var. Bir takım sıfatlar yükleyin. Bilmedikleri şeylere olumsuz sıfatlar yüklüyorlar. Halbuki böyle bir gerçekte böyle bir grup yok.
Yok.
Yani tamamen yabancı, bilinmedik şeyler. Ama daha ilginci şu. İki tane ressam grubu. Kle ve Kandinsky diye. Sokaktan şeyleri topluyorlar. Araştırmacılar işte bir takım katılımcıları, o deneylerine katılanları topluyorlar. Kura'yla diyorlar ki, kura çekiliyor. Sen klecisin, yani sen X grubusun. Sen de kandiskicisin, yani Y grubusun.
Evet.
Tesadüfen gruplarımız atanıyor. Ona göre bir kimliğimiz oluşuyor. Daha sonra diyorlar ki şu elinizdeki imkanı hadi dağıtın bakayım. İnsanlar tesadüfen ait oldukları, o kura'yla ait oldukları grupları bize kayırma eğilimindeler.
Ya. Değil mi?
Çok ilginç.
insana yavrusu kuzgun görünür, kuzguna yavrusu şahin görünür.
Şahin görünür, evet.
Yani ne olursa olsun insan her daim kendi ait olduğu grubun çıkarları, hani bu çıkar kelimesini olumsuz anlamda kullanmıyorum, lütfen dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Olumlu açıdan bakar anlamında, hani iki çocuk olsa insan tabii ki her zaman kendi çocuğu daha önde olsun ister. Bu biraz aslında insani bir duygu, öyle değil mi?
Bir açıdan tabii bunlar insani bir duygu. Bu çalışma şunu söylüyor: doğrudan sizin organik bağınız olmadığı hayali bir şeye
olsa bile,
olsa bile orada yine de insan o an için aidiyet hissetti ya.
Evet.
O aidiyetten dolayı o grubu kayırmaya.
Evet.
İç grup tarafgirliği deniyor sosyal psikolojide buna.
Evet.
Yani teknik bir kavram. İç grup tarafgirliği, dış grup ayrımcılığı yapabiliyor.
Evet. Peki hocam, hani şöyle bir insan düşünelim. Dediniz ya, Robinson Crusoe'dan bahsettiniz. Hani bir insan günümüzde ya da belki de geçmişte grupsuz yaşayabilir miydi ya da yaşayabilir mi? Çünkü günümüz insanı biraz böyle bireysel yaşamaya daha sanki eğilimli, daha mutlu olduğunu düşünüyor ama sanki bana pek öyle gelmiyor. Ben sizin görüşünüzü merak ediyorum.
Evet, teşekkür ediyorum. Aslında temel ve ilkesel olarak grupsuz yaşayamıyoruz.
Evet.
Bir şekliyle gruplara ait. Yani burada gruplarla bireyin nasıl bir bağ kurduğu meselesi çok önemli. Yoksa tabii ki bir aile grubum var, bir şehir grubum var, bir ülke grubum var, etnik bir grubum var, dini bir grubum var. Efendim, spor aktivitelerine tuttuğum taraftarlık anlamında bir grubum var. Mesleğim anlamında bir grubum var. Mutlaka var.
Yani, aslında biz doğduğumuz anda zaten bir grubun üyesi
tabii,
olarak doğuyoruz.
Olarak doğuyoruz. Yani grupsuz sanki yapamıyoruz.
Evet.
Bu anlamda bu doğal bir şey gibi. Kaldı ki gruplar bizim topluma katılma ve iletişim kurmamızın da bir şeyi. İşlevsel bir aracısı değil.
Hı hı.
Yani gruplar olmadan biz topluma nasıl gireceğiz? Yani aile grubumuz olmadan biz topluma nasıl katılacağız? Bu zor. Dolayısıyla o mesela meslek grupları kendi içerisinde dayanışması ve kendilerini içerisindeki etkileşimi sağlamadan da belki o mesleği gerektiği şekilde kendilerini koruma, haklarını koruma. Şimdi mesela hem de olumsuz bir şeyi de eleştirmiş olalım. Doktorlar grubumuz var ve doktorlara bol miktarda sağlıklarımızda şiddet de var.
Tabii.
Yani şimdi bir şekliyle o grup içerisinden bu noktada neler yapılması lazım gelir. Bunların da konuşulması lazım. Ya da akademi için de aynı şeyler gerekli. Yani biz gruplar ile aslında varız bir şekliyle. Bunu geleneksel dünyada evet diyor, gruplar var. Modern dünyada var. Modern dünya sadece burada seküler gruplara çok ses çıkartmıyor. Yani modern dünyada. Dini gruplar anlamında diyor ki siz seküler gruplar diyor, seküler çalışıyor. Onlar akli ve ilmi bakımdan kendilerini organize ediyor. Dini gruplar bu kapsamda olmadığı için sekülerleşme dini gruplara karşı bir mesafe koyuyor. Ama postmodernite ile beraber bu mesafe de biraz farklı şekil aldı.
Evet.
Şimdi sekülerleşme döneminde şöyle bir şey olmuştu. Cemaat ve cemiyet ayrımı vardır. Şimdi cemaat bizim içe sıcak ilişkiler kurduğumuz bir yapıdır ve gelenekseldir aynı zamanda. Ama cemiyet aynı kökten gelir. Yani cemaat kelimesi de kök olarak aynı cemaat kelimesinden. Cemiyet de oradan türer. Mesela filmlerde falan şunu duyardık Sezin Hanım. Efendim, cemiyete katılmak.
Evet.
Diye.
Bakın, hala var hocam. Hala o dizilerde diye sanki böyle
var.
Bir üst düzey insanların bir arada olduğu bir cemiyet varmış da işte biraz daha hani zengin olmayan gruplar o cemiyete katıldıklarında sanki bir üst seviyeye geçiyorlarmış gibi bir algı yaratılıyor çoğu dizide.
Gibi. Yani aynen o. Orada önemli olan cemaate katıldık denilmez. Bu
evet.
Çok önemlidir. Niye? Çünkü cemaat geleneksel bir grubu tanımlar. Geleneksel grup daha birbiriyle organik bir ilişkisi vardır. Duygusal olarak hasbidir. Hasbilik dediğimiz süreç devreye girer. Daha kalptendir, daha gönüldendir. Bizim mesela köy hayatlarımızda falan daha yaygındır ama şehre doğru geldikçe o sizin bahsettiğiniz o bireyleşmeyle beraber ama yine grup ihtiyacı var. Bu sefer o cemaat cemiyete dönüşür.
Hı hı.
ama cemiyete dönüştüğü zaman da bu sefer daha diyelim ki geleneksel kodlardan, bu anlamda dini şeyler de dahil olmak üzere, duygular da dahil olmak üzere, manevi duygular da daha
evet,
arındırılmış, daha seküler gruplara doğru, yani cemiyete katılmak aynı zamanda seküler bir yapıya doğru katılmak demektir. Böyle bir ayrım da vardır. Yoksa gruba karşı değil, yani modernite de postmodernite de grup dediğiniz kavrama karşı değil. Grubu kaldırsanız birey olmaz.
Evet.
Burada şu belki sizin sorunuz, ben de onu çağrıştırdı. Grup ve birey ilişkisinde grup bireyle ne kadar ilişki kuracak? Yani gruba ait olmak benim bireyselliğimi yok ediyor mu? Benim bireyselliğim nereye gidiyor? Tabii ki toplulukçu yapıdan, o kolektivist denilen o toplulukçu yapıdan, hı hı, bireyselci yapıya doğru gittikçe dünya evriliyor. Evet. Evrildi. Belki bu pandemi filan biraz daha bu süreci hızlandıracak gibi. Çünkü temassız, yani sıla-i rahim yapmadan, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ziyaretleşmeden bir yılı neredeyse geçirdik diyelim. Biraz da alıştık. Yani daha evvel beceremediğimiz o bireyselleşmeyi farklı şekilde becermeye başladık ama bu ne kadar sağlıklı olacak, o ayrı konu.
Evet.
Burada şu var, ben bir gruba ait olacağım ama grup içerisinde birey olmak. Bizim sosyal psikologlarımızda şu kavram vardır: cemiyet içinde fert ya da grup içerisinde birey olmak çok önemli. Yani ben terdiyetimi yok etmeyeceğim.
Evet, ama kendi değerlerimi bırakmayacağım ama yine o grubun üyesi olacağım.
O grubun üyesi olarak terdiyetimde yaşayacağım.
Evet.
Fakat çok zaman bir örnek aklıma geldi, müsaade ederseniz onu söyleyeyim.
Buyurun.
Şimdi diyelim ki birisi evlenecek, bir kızımız diyelim evlenecek. Konuşuyor işte anne baba, işte evleneyim evlenmeyeyim mi, işte şu okulu okuyayım mı okumayayım mı? Anne babanın da fikrini alıyor. Nihayetinde diyelim ki orada onların dediği tercih etti, o evliliği yaptı ya da o bölüm okudu. Mutsuz olduğu zaman günah keçisi hazırdır.
Suçu atacak yani anne baba zaten hali
evet,
hazır.
Anne ortada. Baba sen demeseydin ben bu evliliği yapmayacaktım, evet, ya da bu bölümü okumayacaktım. Çünkü birey olmak zordur. Kendi sorumluluğumuzu üstlenmek, mutsuzluklarımızda, başarısızlıklarımızda evet ya demek ve yeniden ayağa kalkmak kolay insanın başlayacağı bir şey değildir ve günah keçisi ararız.
Evet.
Çok zaman başkalarının üzerinden kararlar verdiğimiz zaman da suçlayacak birileri hazırdır orada.
Evet.
Dolayısıyla bu da insana bir başka rahatlık sağlar. Ha, rahatlık sağlarken gerçeklikten koparır mı? Evet efendim. Hem rahatlık sağlar hem de gerçeklikten koparır. Çünkü zihinsel konforumuzun bozulduğu yerde stres başlar.
Evet.
Kaygı başlar. O kaygı da baş etmek anlamında bireyi sıkıntıya götürebilir.
Değerli hocam, şimdi yurt dışından pek çok dinleyicimiz şu anda kulak kesildiler bu konuya. Özellikle ben şöyle hissediyorum. Hani biz Türkiye'de evet grup oluşturmamız belki biraz daha kolay ama yurt dışına çıktıklarında dünya artık küresel bir dünya. Artık cep telefonuyla kilometrelerce ötedeki arkadaşlarımızla, yakınlarımızla iletişim kurabiliyoruz belki ama o küreselleşme biraz bireyselliği de getiriyor. Biraz hem bağ oluşturuyor hem bağ koparıyor ama aynı zamanda yurt dışında da yine o hani derneklerden bahsettiniz, bir araya gelip dernekleşiyorlar, sanki böyle daha çok birbirlerine kenetlenmek istiyorlar.
Evet,
evet, biz Türkiye'de yapıyoruz ama yurt dışındaki vatandaşlarımız da bir şekilde o kenetlenip yine o Türklük duygusuyla belki kenetlenmeleri bizden bir nebze daha fazla oluyor diye hissediyorum. Bilmiyorum siz neler söylersiniz?
Evet, yurt dışına çıktığımız zaman en çok gördüğümüz, gözlemlediğimiz hususlardan birisi Sezin Hanım bu konu. Şimdi küreselleşme aslında bir tek tipleştirmeye doğru götürüyor bizi. Yani ve temelde Anglo-Saksondur. Taşıyıcıları da ağırlıklı olarak dijital kültürdür. Yani tabii ki teknoloji işin temelinde vardır. Yani uçakların uzak mesafeler yakın etmesi, telefonların, internetin uzak mesafeleri yakın etmesi çok önemli. AVM'ler işte ya da işte o zincirlerin Amerika veya İngiltere, Fransa'yla, Almanya'yla aynı anda aynı firmaların iş görmeye çalışması bir şekliyle bizi tek bir yapıya doğru götürüyor. Şimdi sosyologlar şöyle bir şey söyler. Mesela der ki işte bu özellikle ayak üstü yediğimiz şeyler vardır ya.
Fast food fast diyoruz food ya. Biz de artık
evet,
yabancı değiliz.
İşte McDonald's'lar da şurada burada. Mesela Giddens der ki bunun arkasında ne vardır biliyor musunuz der. Arzuyla o arzuyu doyurma arasında kısalık vardır.
Evet. Ye ve kalk.
Yani,
bir an önce yani, karnını doyur ve git.
Evet. Yani
sohbet etme.
Var, açlık var orada. Evet. Evet. Ve hemen bunu doyurmak gerekir. Şimdi bu tüm dünyada yaygınlaşıyor bir şekliyle. Farklı şekillere giriyor, boyutlar alıyor filan. Bizim insanımız da etkileniyor. Çünkü küreselleşmenin aslında kurucu aktörü de değiliz bu anlamda. Hatta Avrupa bile kurucu aktörü değil. Çünkü onlar da mesela Fransa ve Almanya da çok zaman Anglo-Sakson küreselleşmeye karşı nasıl tedbirler alırızla ilgili pek çok sosyolojik, sosyal psikolojik çalışmalar var. Yani kimliğimizi ve kültürümüzü nasıl koruruz anlamında. Tek tipleşmeye götürdüğü zaman ister istemez gruplaşmayı da artıran bir yapı ortaya çıkıyor buradan. Hem bizde çıkıyor bu, hem yurt dışında çıkıyor. Yurt dışında iki türlü çıkıyor. Türkiye'den kalkıp gidiyorlar. Dolayısıyla hem kültürlerini korumak, milli kültürlerini, yerel kültürlerini, dini kültürlerini korumak için bir araya gelme ihtiyaçları duyuluyor. Bu doğal bir şey. Bu küreselleşme yokken de vardı. Bir de küreselleşmeyle beraber biz kimliğimizi bu küresel aktörler karşısında kaybetmeyelim diye ikinci bir defa bir araya geliyorlar. Burada da tabii doğal olarak aslında çok eleştirdiğimiz bir husus değildir. Doğal olarak bir takım grupların içerisine giriyorlar. Birbirlerine destek sağlıyorlar. Aslında belki biraz da gettolaşma dediğimiz güvenli adacıklar oluşturuluyor. Mesela yapılan pek çok din sosyolojisi ve din psikolojisi çalışması var. Örneğin bu güvenli adacıkların oluşturulduğu yerde dini kimlikler, milli kimlikler, küresel ölçek karşısında o yerel kimlikler baya baya korunuyor. Eğer bu tür bir yapı olmazsa daha ziyade asimilasyon denilen evet, süreçler hızlı bir şekilde devreye girebiliyor. Ama biz yine de şunu söylüyoruz. Biz bunları koruyacağız. Kimliklerimizi koruyacağız. Ama bu kimliklerle beraber biz bireyselliğimizi de asla kaybetmeyeceğiz.
Evet. Değerli hocam, sizin olan bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli aktardığınız o özel, o kıymetli cümleler için. Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu anlamda?
Son olarak şunu müsaade ederseniz söylemek isteyeyim. İnsan kimliksiz yaşayamaz. Kimlikler önemli. Ama kimlik savaşları iyi değildir. Benim kimliğim vardır, sizin de bir kimliğiniz vardır. Kimliklerimizle birlikte yaşayabiliriz. İnsanlar grupsuz yaşayamaz. Mutlaka hepimizin grupları vardır. Ve bu da kimliklerimiz de bu gruplar üzerinden gelecek. Ama gruplar arasında ki kavga ve çatışmalar toplumu geliştirmek yerine onu daha ziyade geriye götürebilir. Yaratıcı düşünceyi veya işte orada sanatı, estetiği oluşturmayabilir. Biz hem bir grubumuz olacak ama grup içinde kimliksizleşme yaşamayacağız.
Evet.
Bir küçük açıklayayım o kimliksizleşmeyi müsaade ederseniz.
Buyurun.
Birkaç cümleyle.
Buyurun hocam.
Sadece grup kimliğimle düşünmeyeceğim. Grup benim için çok önemli, kimliğim benim için çok önemli. Ama benim bireysel tarafım da çok önemli. Bakınız İslam kültürü açısından da söyleyeyim. İslamiyet grup içinde ibadetleri önerdiği kadar ferdi ibadetleri de önerir. Bizim kendi kültürümüzden örnek vereyim. Herkesin efendim bir yeri yöresi, bir kimliği olduğu gibi, bir aideti olduğu gibi aynı zamanda birey olarak bunların toplum içerisinde adam olma dediğimiz bir kavramı. Yani der ki sen birey ol, insan ol ama bu birey toplumu reddetmek, grubu reddetmek anlamında değil. Hem grubumuz olacak, grubumuzun hataları varsa biz birey olarak da bu hatalarla mücadele edebiliriz. Çünkü grup mutlaka her şeyi doğru düşünüyor diye bu kural yok. Grup da gelişecek burada, grup da bizi gelişecek. Grupla bizim aramızdaki ilişki aynı zamanda bizim diyelim ki ailemizle ilişkimiz, ergenin ailesiyle ilişki gibi. Hem kendi içimizde birbirimizi geliştireceğiz, hem de hatalarımız var ise karşılıklı etkileşim içerisinde bunu çıkaracağız.
Evet.
Ama bunu yaparken izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Gençlerimizde eğer bir takım eğilimler varsa onları eleştirmeden önce onları anlamaya çalışalım.
Evet. Teşekkür ediyoruz.
Anlayalım. Neden bunu böyle söyle? Anlamak onaylamak demek değildir. Altını çiziyorum. Anlayalım. Anladığımız yerden konuşalım. Yani bakış açısını alalım. Oradan sorularla deşelim. Ve buradan hareketle eğer yanlış bir takım davranışlar görüyorsak kültürümüz açısından soralım. Neden bu davranışı yapıyorsun? Neden şu davranışı yanlış kabul ediyorsunuz?
Evet, doğrudan ona, doğruya ona hayır cevabını söylemektense onu acaba evet. O ne istiyor, o ne anlatmaya ne çalışıyor, biraz onu anlamaya çalışmaktan
aslında
bahsediyorsunuz hocam.
Bahsettik Sezin Hanım, sorunları halının altına süpürmüş oluruz.
Evet.
Halının altına süpürülen sorunlar da aslında çözülmemiş bir şekilde durur. Ora zaman içerisinde daha fazla kirlenir, tozlanır, artık halıda lekeler çıkmaya başlar. Sorunlar çıkar.
Evet, biz halıda lekeler çıkmadan bir dahil olmamız gerekiyor hocam.
Evet,
çok teşekkür ediyoruz
aktarıcılarımız için. Orayı çözümlemek durumundayız. Biz teşekkür ederiz.
Sesinize soluğunuza sağlık hocam. Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Asım Yapıcı bizlerle birlikteydi. Telefon hattımızın diğer ucundaydı. Grupları konuştuk, aidiyeti, bağlanmayı, bireyselliği, küreselleşmeyi konuştuk. Aslında bu kadar kısa sürede çok şey söylemeye çalıştık elimizden geldiğince. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Ay ışığında. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Yeşilay Genel Başkan Vekili Doktor Mehmet Dinç var. Sayın Dinç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tam da Yeşilay haftası içindeyiz. Bu haftada mutlaka etkinlikler düzenlenmiştir. Bildiğimiz kadarıyla Yeşilay Hep Benimle sloganıyla bu haftayı kutluyoruz. Biliyoruz evet Yeşilay'ın hep bizimle olduğunu ve olmaya devam edeceğini. Bir asrı devirdik. Nice yıllara dileklerimizi iletelim. Ülkemizin köklü kuruluşlarından biri Yeşilay bu anlamda. Biraz tarihçesiyle başlayalım dilerseniz. Ne zaman, tabii, hangi amaçlarla kuruldu, anlatır mısınız?
Tabii ki. Türkiye Yeşilay Cemiyeti 1920 yılında kurulmuş. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde o dönem bir grup aydın ciddi bir tehdit görmüş. Gençlerimizin bağımlılıklara bulaşmasıyla alakalı. Ülkemizin vermek zorunda olduğu o dönem için bir bağımsızlık mücadelesi var. Ve bağımsızlık mücadelesinde ciddi bir tehdit var. Yani gençler şayet bir şekilde bağımlılık yapan maddelere bulaşırlarsa bu bağımsızlık mücadelesini veremez hale gelecekler. Hem coğrafi anlamda bir bağımlılık söz konusu olacak, hem de sağlık anlamında, fiziksel anlamda bir bağımlılık söz konusu olacak. Bu ihtiyaçtan, bu problemden, bu tehditten hareketle bir grup o dönemin aydını farklı farklı disiplinlerde, farklı farklı ilgi alanlarına sahip ama milletimiz için, memleketimiz için bir araya gelmişler ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ni kurmuşlar. Amaçları çocuklarımız ve gençlerimiz için bağımsız oldukları, sağlıklarını, fiziksel, psikolojik, sosyal sağlıklarını koruyabildikleri, bugünlerde ve yarınlarında mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabilsinler içinmiş. Onların 101 yıl önce yaktıkları ateşi bugün biz hala korumaya devam ediyoruz ve Yeşilay 101 yıldan beri sönmeyen bir ateş olarak çocuklarımızın, gençlerimizin başta olmak üzere ülkemizdeki her bir insanın hayatını aydınlatmaya devam ediyor.
Evet, okullarımızda vardı ilkokuldayken, evet, kollar vardı değil mi? Yeşilay kolu, evet, kolu, Kızılay kolu.
Halen çok, devam halen ediyor. Var, halen var değil mi? Tabii okullarımızda Yeşilay kulüplerimiz var. Önceden kol deniyordu. Şimdi Yeşilay kulüplerimiz var. Ve o kulüpleri de doğrusu biz güncelledik. Şu anda şöyle bir çalışma yapıyoruz Sezin Hanım. Önceden kollarda öğrenciler kendileri faaliyetler yapıyorlardı ya da öğretmenlerle faaliyet yapıyorlardı. Şimdi kendileri ve öğretmenleriyle faaliyet yapmanın yanı sıra bizim 110 tane üniversitede genç Yeşilay kulüplerimiz var. O üniversite öğrencileri Yeşilay kulüplerine gidiyorlar, okullardaki, ilkokuldaki, lisedeki öğrencilere sağlıklı yaşamakla alakalı veya yaşam becerilerini arttırmayla alakalı bilgilerini, becerilerini, tecrübelerini, düşüncelerini paylaşıyorlar. Yani böyle bir abilik, ablalık yapıyorlar ve onlara sağlıklı yaşamla alakalı önderlik ediyorlar. Dolayısıyla benim de çocukluğumda, sizin de çocukluğunuzda olan Yeşilay kulüpleri halen güncellenerek devam ediyor.
Ne güzel, olmaya da devam etsin. Çok çok büyük zevkle o görevleri üstlenirdik biz de öğrenciyken, evet, çocukken. Tabii bildiğimiz kadarıyla Yeşilay'ın çalışmalarına destek veren yüz binlerce gönüllüsü var. O çocuklarımız, doğru, ve gençlerimiz o gönüllülerden biri anladığım, evet, kadarıyla.
Yeşilay tabii bu anlamda çok şanslı bir kuruluş. Çünkü biz zaman zaman kamuoyunda algı araştırması yapıyoruz. Yani biz bir şeyler yapıyoruz ama acaba milletimiz, insanımız yaptığımız çalışmaları nasıl görüyor? Bir eksiğimiz, kusurumuz, yanlış anlaşılmamız var mı diye. Bu algı araştırmalarında bizi çok sevindiren durumlar söz konusu oluyor. Gördüğümüz şu, insanımız Yeşilay'ı benimsemiş. Evet. Herkesin bildiği, kabul ettiği, hayatında yer vermek istediği bir Yeşilaylık bilinci var. Hatta böyle dilimize atasözü olarak, deyim olarak bile geçmiş. Yeşilaycı mısın sen diyorlar. Sen de iyice yeşilaycı kesildin başımıza diyorlar.
Evet, evet.
Böyle,
evet,
dilimizde bile yer alan insanımızın, toplumumuzun sahiplendiği bir sivil toplum kuruluşu var. Bu bir yandan bizi çok mutlu ve huzurlu ediyor, motive ediyor. Ama bir yandan da sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu, tabii, ve bunu hak etmek için gece gündüz insanımızın bağımsızlığı için çalışmak zorunda olduğumuzu bize hatırlatıyor.
Evet, peki o bağımlılık konusunda eskiye göre hani olumlu mu ilerliyoruz yoksa olumsuzluklar mı daha fazla, neler söylersiniz?
Doğrusu şöyle, yani her dönemin kendi zorlukları var. Mesela bu dönemde insanların sigarayla, uyuşturucuyla ya da alkolle alakalı farkındalıkları oluşmaya başladı. Ve kendilerini koruyacak şekilde bilgi, beceriler anlamında hassasiyetlere sahip oluyorlar. Mesela yakın zamanda yaptığımız sigarayla alakalı bir araştırma var. Araştırma açık net şunu gösteriyor. 2017 yılına göre 2020 yılında sigarayı bırakmak isteyen insanların sayısı aktif içiciler içerisinde %38'den %60'a çıkmış.
Ne güzel.
İnsanların bırakmayla alakalı, bağımlı oldukları şeyleri bırakmayla alakalı motivasyonları çok yükselmiş.
Evet.
Öte taraftan bakıyoruz, her 5 tane aktif sigara içenden 4'ü pasif içiciliğe çevresindekiler maruz kalmasın diye hassasiyet gösteriyor. Yani tamam, ben bir şekilde kurtaramadım, belki kendime zarar veriyorum ama çevremdekiler zarar görmesin diye dikkat ediyor.
Evet.
Bunlar hazırlık aşamaları bırakmalarının sonraki süreç, bir sonraki adım bırakmak. Nitekim özellikle bu pandemi döneminde insanların sağlığına karşı hassasiyetleri
çok
arttığı için inanılmaz şekilde biz YEDAM'larımız üzerinden destek, yardım çağrısı aldık. İnsanlar sigarayı bırakma konusunda bize başvurdular. Biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ama öte yandan baktığımızda internet bağımlılığı üzerinden büyük bir problem şu anda bu dönem için söz konusu olabiliyor. Ve bağımlılık dediğimiz şey bir yerde başladığında orada kalmıyor. Diğer bağımlılıklara insan kolay bulaşabiliyor. Dolayısıyla Türkiye Yeşiller Cemiyeti olarak biz de aynı zamanda çocuklarımız, gençlerimiz nasıl uyuşturucu bağımlısı olmasın, nasıl sigara bağımlısı olmasın, nasıl alkol bağımlısı olmasın diye gayret ediyorsak, internet bağımlısı, teknoloji bağımlısı ya da kumar bağımlısı olmasın diye de aynı şekilde gayret ediyoruz. Sahada yaptığımız çalışmalar hepsini kapsayacak şekilde oluyor. Çünkü hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin yeteneğinin köreltilmesine, yıllarını kaybetmesine bizim tahammülümüz yok. Bu olmasın diye gece gündüz gayret ediyoruz.
Ne iyi ediyorsunuz. Emeklerinize sağlık, yüreğinize çok
sağlık.
Sizin gibi değerli, bu anlamda hem gönüllülük esasıyla çalışan hem de gerçekten yeni nesli, gençliğimizi, çocuklarımızı korumak için var gücüyle çalışan herkes ayrı ayrı TRT ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada sizin yaptığınız pek çok çalışmanın hani devlet politikası olarak da benimsenmesi de bence çok kıymetli. Dumansız
evet.
Hava sahaları oluşturuldu. Ben yine çocukluğumdan
tabii.
Örnek verecek olursam otobüste giderken inanın o koltuğun altına kafamı sokardım ki otobüsün içinde sigara içilirdi. İnanamazdım.
Ya, evet,
yani
evet.
Ben
uçaklarda
küçücük çocuğum, ilkokul.
Korkunç.
Bunu nasıl hani büyüklerimiz o zamanlar düşünememiş diye hep
evet.
aklımdan geçirirdim. Şimdi şükürler
hı-hı.
olsun hani o dumansız hava sahaları, o
evet.
ortamda sigara içmenin engellenmesi bence çok kıymetli devlet politikaları.
Hı-hı. Çok. Kesinlikle öyle. Biz devletimizden de bu anlamda çok ciddi destek
evet.
alıyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bağımlılıkla alakalı bir özel oturumu olmuştu. Biz de Türkiye Yeşiller Cemiyeti olarak Birleşmiş Milletler'de danışman statüsüne sahibiz. Dolayısıyla faaliyetlerinde devamlı olarak katkıda bulunuyoruz ve yan etkinlik düzenliyoruz. Bir yan etkinlikte 3 sene kadar önce Türkiye Bağımlılık ve Mücadele Eğitimimizi anlattım ben. Bir panelde konuşuyoruz. Benden önce başka bir ülkeden kişi konuştu. Biz dedi bağımlılıkla alakalı önlemek için 30 bin kişiye eğitim verdik dedi. Ondan sonra başka bir ülkeden konuşmacı vardı. Biz 70 bin kişiye verdik dedi. Ben de bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimini anlatırken 10 milyon öğrenciye eğitim verdik dedim. Şöyle bir herkes
şaşırdılar değil mi?
İnsanlar baktı yani. Doğru mu telaffuz ettiğiniz rakamlar?
10 bin olmasın.
Olmasın dediler. Yok dedim 10 milyon. 10 bin falan değil değil mi? 100 bin değil. Yok 10 milyon. Nasıl yaptınız dediler. Hakikaten dünya çapında bu kadar büyük kapsamlı bir önleme eğitimi yok. Biz bunu başardık ama nasıl başardık? Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle uyumlu bir şekilde çalışmamızla başardık. Ama sadece Milli Eğitim Bakanlığımız mı? Sağlık Bakanlığımızla da çok güzel çalışıyoruz. Aile Bakanlığımızla. Hatta inanın bu hafta Çevre Şehircilik Bakanımızı misafir ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla bile o kadar ortak çalışmalarımız, güzel çalışmalarımız var ki.
Ne güzel.
Yani hem devlet bütün bakanlıklarıyla hem de sivil toplum olarak bizler Türkiye Yeşiller Cemiyeti el ele veriyoruz ve insanımız bağımlı olmasın diye çalışma yapıyoruz. Bu anlamda uyumlu bir şekilde birbirini tamamlayan çalışmalar yapmak çok önemli.
Evet, emeklerinize sağlık. Bu arada cümleleriniz arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezimizi çok arayan oldu dediniz. Biraz hani YEDAM diye ifade ettiniz aslında.
Evet.
Biraz bahseder misiniz? Ne
tabii
gibi çalışmalar
ki.
Yürütülüyor bu merkezlerde?
Doğrusu Yeşilay Danışmanlık Merkezi bizim bir rüyamızdı. Çünkü 95 yıl boyunca Türkiye Yeşilay Cemiyeti önleme çalışmış. Yani insanlar bağımlı olmasınlar diye gayret etmiş. Ancak bağımlı olan insanlar hastane tedavisinden sonra rehabilitasyonu nasıl götürsün konusunda büyük bir açıklık vardı Türkiye'de. Büyük bir problem vardı. Yani bağımlı olan insanlar nereye gidecekler, nasıl destek alacaklar, nasıl o bağımsızlıklarını koruyacaklar, tekrar bağımlılığa dönmeyecekler konusunda muzdariptiler. Çünkü bağımlılıkla alakalı çok temel bildiğimiz bir şey var. Relaps dediğimiz tekrar geri dönme meselesi var. Yani bağımlı olan kişi bırakıyor, bir süre sonra belli belli sebeplerden dolayı tekrar geri dönüyor. O yüzden rehabilitasyon sürecinin çok sıkı, dikkatli ve doğru bir temelde götürülmesi gerek. Ama böyle bir rehabilitasyon sistemi çok oturmuş bir şekilde yoktu. Biz de Türkiye Yeşiller Cemiyeti olarak bu eksikliği ortadan kaldırmak için ilk başta bütün dünyadaki rehabilitasyon sistemlerini incelediğimiz, 20 tane ülkeyi bizatihi ziyaret ettiğimiz özel bir çalışma yaptık. Sonrasında da Türkiye'mizin şartlarını da göz önünde bulundurarak, ülkemizin kültürünü, değerlerini, insan yapımızı da göz önünde bulundurarak, ülkemize özgü dünyanın tecrübesinden, bizim özelliklerimizden faydalanarak bir YEDAM modeli oluşturduk. Bu YEDAM modelini oluşturduktan sonra da bağımlılık rehabilitasyonda 3 tane şey çok önemlidir. Birincisi ulaşılabilir olması. Yani insanların mücadele etmeden, zahmet çekmeden, başka bir yere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmesi. Hızlı olması, yani 3 ay sonra ya 6 ay sonra randevu almadan ihtiyaç duyduğunda hemen randevu alıp tedavi olabilmesi. Çünkü motivasyon da düşebiliyor. Evet. Üçüncüsü de ekonomik olması çok önemliydi. Tabii. Bizler de bu 3 ihtiyacı karşılayabilmek için tamamen ücretsiz olarak, her basamağı ücretsiz, hiçbir şekilde kimsenin hiçbir ücret talep etmediği bir sistem kurduk. Türkiye'nin şu anda 110 noktasında Yeşilay Danışmanlık Merkezleri var. Bir insan alkol bağımlılığından, uyuşturucu bağımlılığından, sigara bağımlılığından, kumar bağımlılığından ya da teknoloji bağımlılığından ızdırap çekiyorsa 115'i arayarak bizden randevu alabiliyor. Türkiye'nin 110 noktasında her ilde var, İstanbul'un her ilçesinde var. Büyük şehirlerimizin birkaç ilçesinde var. Oradaki merkezlerimizden randevu alıyor. Oradaki merkezlerimizde psikologlarımız var. Klinik psikologlarımız var. Ücretsiz psikoterapi hizmeti veriyorlar. Sosyal hizmet uzmanlarımız var. Yaşamlarını düzenlemekle alakalı ihtiyaç duydukları desteği veriyorlar. Atölye hocalarımız var. Beceri geliştirme, meslek sahibi olmakla alakalı destek veriyorlar. Yani çok kapsamlı, çok boyutlu olarak insanımızı bağımlılıktan kurtarmak için seferber olmuş Türkiye çapında bir Yeşilay ordusu var. Bağımlılıktan ızdırap duyan bütün insanımızı Yeşilay ordusu olarak desteklemeye, kurtarmaya, yardım etmeye hazır olarak bekliyoruz.
Ya ne güzel, ne güzel ifade ettiniz Sayın Din. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz. Son birkaç dakika içindeyiz. Bu anlamda hani ben gönüllü olmak istiyorum diyen pek çok vatandaşımız olabilir. Size nasıl ulaşabilirler, nasıl gönüllü olabilirler, nasıl bir yol izleyebilirler? Biraz da son dakikalarımızda bu konudan bahsedebilir miyiz?
Tabii memnuniyetle. Efendim yani Türkiye Yeşilay Cemiyeti ülkemize mal olmuş bir kuruluş ve gücünü gönüllerinden oluyor tamamıyla. Bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tamamen insanımızın oluşturduğu, insanımızın desteğiyle devam eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. O yüzden gönüllerimiz bizim için vazgeçilmez. Bu anlamda gönüllülerimiz isterlerse üniversite döneminde genç kardeşlerimiz gönüllü olmak istiyorsa üniversitelerindeki Yeşilay kulüplerine katılabilirler ya da halen yoksa Yeşilay kulübü kurabilirler, onun üzerinden devam edebilirler. Şayet biraz daha yaşları varsa her ilimizde, İstanbul'da her ilçemizde Yeşilay şubelerimiz var. O Yeşilay şubelerimize dahil olarak aktif bir şekilde saha çalışmalarına katılabilirler. Ama onun haricinde bir katkıda bulunmak istedikleri bir bilgileri vardır, becerileri vardır, düşünceleri vardır. Yeşilay Cemiyetimizin web sitesinden gönüllülük formu doldururlarsa ve katkıda bulunmak istedikleri bilgilerini, becerilerini, tecrübelerini yazarlarsa gönüllülük birimimiz bu konulara çok dikkat ediyor. Muhakkak irtibata geçip gönüllü olmak isteyen insanımızla irtibata geçip onların tecrübelerinden, bilgilerinden istifade etmek isterler.
Evet, son bir cümlede şunu aktarmanızı rica edeceğim. Buyurun. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Yeşilay yalnızca ülkemizde değil, dünya çapında bir kuruluş. Hı-hı. Ve her ülkedeki aslında evet, madde bağımlılığıyla ilgileniyor. Son birkaç cümleyle de yurt dışındaki çalışmalarınızı anlatmanızı rica edebilir miyim?
Tabii, memnuniyetle. Şimdi dedim ya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti dünyada örneği benzeri olmayan bir model. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar farklı bağımlılık türleriyle hem önleme hem rehabilitasyon anlamında böyle yaygın bir çalışma yapan sivil toplum kuruluşu yok. Bu anlamda Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin bu 100 yıllık tecrübesine talip olan ülkeler oldu. Ve biz de bunun üzerine o ülkelere bilgi ve tecrübe desteği sağlamaya başladık, liderlik etmeye başladık. Bu ülkeler 1'di, 5 oldu, 5'te 10 oldu derken şu anda 85 ülkede ülke Yeşilay'ı var. Ve bu ülke Yeşilay'lara, Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu'na bağlı. Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu'nun merkezi İstanbul'da. Bu 85 ülkedeki büyük Yeşilay ailesinin üyeleri olarak bizler her sene İstanbul'da toplanıp bağımlılıkla dünya çapında nasıl mücadele edebiliriz onu çalışıyoruz. Çünkü bağımlılık endüstrisi yerel bir endüstri değil, global bir endüstri. Evet. Dünya çapında insanları bağımlı yapmak için birbiriyle irtibatlı bir şekilde çalışıyor. Biz de bağımsızlık endüstrisi olarak, insanlar bağımsız olsun için çalışan dertli insanlar olarak dünyanın her yerindeki bu bağımsızlık sevdalısı insanları bir araya getiriyoruz. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden her yıl bilgimizi, becerimizi, tecrübemizi paylaşıyoruz. Evet. Güçlerimizi birleştirip 85 ülkede Yeşilay Bayrağı'nı dalgalandırıp insanların bağımsız olmasına yardımcı oluyoruz.
Nice nice yıllara dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın DJ Yılmaz'a katıldığınız için. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeşilay Genel Başkan Vekili Doktor Mehmet Dinç telefon hattımızdaydı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay'ı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.